Ayrım 10 sayfa 108. Tabii plajın kumları altın sarısıydı. Tertemiz, pırıl pırıl ve ince taneli. Deniz ise alabildiğine sakin ve durgun. Su 50 metre kadar sığdı. Plajda gülerek oynaşan çocuklar kumsaldan uzaklaştıkları halde hala diz boyundaydılar. Kumlar üzerindeki rafyalara uzanan Emre, "Keyfimize diyecek yok abi," diye gülümsedi. "Tam tatildeyiz. Böyle işe can kurban. Bedava tatil bu yahu." "O kadar rahatlama," diye söylendi Cengiz. "Adamlar boş durmuyorlardır herhalde. Her an bir haber alabiliriz." "Hiç de öyle sanmıyorum. Bana sorarsan kuş uçtu. Herif gitti gider. Yeniden operasyon şartlarını ayarlayıncaya kadar da bizim tatil devam eder. Allah bilir 15 gün mü, bir ay mı yoksa daha fazla mı sürer. Dua edelim de merkezden operasyon iptal edildi. Geri dönün diye bir emir almayalım." Cengiz sesini çıkarmadan kumlar üstünde yatmaya devam etti. "Abi," diye devam etti Emre. "Yanımızda koruyucu krem falan da yok. Bu tropik güneşte fena yanacağız. Zaten kabak gibiyiz. Şu etrafa bir bak. Bizden başka derisi yanmamış kimse yok." Cengiz başını kaldırıp bakmadı tabii. Etraf Manado'ya gelen turistlerle doluydu. Yeni gelen iki kişi onlardan 5-6 metre uzağa, kuzey yönüne doğru kumun üzerine beyaz bir havlu serdiler. Bir striptizcinin bile yüzünü kızartacak kadar küçük, yeşil bir şerit bikini giyen, kızıl saçlısı bir afetti. Diğeri de hemen hemen arkadaşı kadar çekici, sütlü çikolata renkli bir yerliydi. Emre'nin gözleri hemen onlara takıldı. Yeşil bikinilinin saçları peri kızı kesiminde kısacıktı. Yerli olanı ise hiç şüphe yok ki bir kulağına taktığı işitme aygıtını daha iyi gizleyebilmek amacıyla uzun bırakmıştı. 20 yaşlarındaki kadınlara göre fazlasıyla kikirdek, kız çocukları gibiydiler. Öyle olmasalar bile dikkatleri üstlerine çekecek kadar neşeliydiler. Emre gözlerini onlardan alamıyordu. Tatile dönen işin keyfini tam anlamıyla çıkarmak niyetindeydi. Ama sonra kızlar göğüslerini örten bikinilerin üstlerini çıkarıverdiler. Şimdi üstsüz kalmışlardı. İki kız çok hoşlarına gidiyormuş gibi birbirlerine dokunarak sanki erotik bir video filmin açılış sahnesindeymişçesine karşı cinse ilgi duyan plajdaki her erkeğin dikkatini çekerek birbirlerinin sırtına sırayla güneş yağı sürdüler. Emre manzaradan etkilenmişti. Usulca yanındaki arkadaşını dürttü. "Bırak şu uyumayı abi," dedi. "Burada esaslı bir film var." Cengiz gözlerini açmadan "Ne filmi?" diye sordu. "Şu ilerimizdeki kızlara baksana abi, cennetten fırlamış huri gibiler." Cengiz yattığı yerden bir gözünü açarak ilerideki kızlara baktı. "Hadi oradan," diye homurdandı. "Beni günaha sokma oğlum, ben evli barklı adamım. Kızlarla eğlenmek istiyorsan o senin bileceğin iş, bizden artık geçti." "Yapma be abi, ayrıca korkmana da gerek yok, yengeye söylemem." Emre gevrek bir kahkaha attı. Emre'nin hiç şüphesi yoktu. Kızlar uzun yanık bacakları, tamamı meydanda dik göğüsleri, sıkı ve yuvarlak kalçalarıyla az ilerideki iki erkeğin ilgisini çekip onlarla ilişki kurmaya amaçlıyorlardı. Nihayet göz göze geldiler. Çikolata renkli kız dayanamayıp gülümsedi. Düpedüz pas veriyordu. Emre İngilizce olarak merhaba dedi ama dikkatini daha ziyade kızıl saçlı afet çekiyordu. Yerli kız da merhaba dedi. "Burada yenisiniz galiba, hiç yanmamışsınız. Güneşe ilk çıkışınız mı?" "Evet, tavsiye ederim hemen güneş yağı kullanın yoksa güneş yanığı fena çarpar." Emre zevklendi, konuşmaya girişmişlerdi işte. "Haklısınız ama yanımızda yok." Yerli kız bembeyaz dişlerini göstererek güldü. "Bizde var. Kullanmamıza izin verir misiniz?" "Neden olmasın?" Yerli kızın inanılmaz bir cana yakınlığı vardı. Devamlı gözlerinin içi gülüyordu. Güneş yağı tüpünü genç adama uzatırken Emre de bakışlarını kızıl saçlıdan alıp ona çevirdi. Taş çatlasa 20 yaşında olmalıydı. Belki de 18 veya 19. Ama ada yerlilerinden farklı olarak uzun boylu ve harika vücutluydu. Tüp kızın elindeydi. Emre yerinden kalkarak onlara doğru yürüdü. Kızgın kum tabanlarını yakmaya başlamıştı. Yanlarına gelince yerli kız havlunun üzerinde yana kayarak oturması için yer açtı Emre'ye. "Benim adım Sepu. Arkadaşımınki de Gina. Memnun oldum," dedi Emre. Ama mesleki bir alışkanlıkla plajda arkadaşlık kurmak isteyen kızlara kendi adını vermemişti. Sepu, "Buraya su altı avcılığı için mi geldiniz?" diye sordu. "Hayır, öyleyse turistsiniz." "Pek sayılmaz." "Anladım," dedi Sepu. "İş seyahati değil mi?" Emre başını sallayıp "hı hı" diye tasdik etti. Kızıl saçlı Dilber onları dinliyor fakat söze karışmıyordu. Yine de Emre'ye yönelik bakışları kışkırtıcı ve tahrik ediciydi. "Sizler turist misiniz?" Kızlar şen bir kahkaha koyuverdiler. "Hayır, bizler buranın yerli halkındanız." Bu açıklamayı şaşırmış gibi karşılayan Emre, asıl gönlünün takıldığı Cina'ya baktı. "Ama siz beyazsınız ve adınız da Cina." "Öyle," dedi kız. Ses tonu hiç de vücudu gibi güzel değildi. "Babam İtalyan bir gemiciymiş, annem ise Manadolu. Yani yakıcı bir gecenin ürünüyüm ben. Ama babamın genleri galip gelmiş, beyaz çıkmışım." Açıklama ne kadar tabii olursa olsun Emre'ye biraz bayığı gelmişti. Ama şimdi bunun üzerinde duracak değildi. Çok hoş kızlarsınız dedi. Kızların ikisi birden kıkırdadı yeniden. Gina kulağındaki radyo aletine benzeyen kulaklığı çıkardı. Arkadaşınız da bize katılmak istemez mi? Emre güldü, söyledim ama reddetti. Neden? O evli, burada kızlarla sohbeti bile karısına ihanet sayıyor. Gina ile Sepu yine gevrek bir kahkaha attılar. Çok şakacısınız. Öyleyimdir. Emre elindeki tüpten sıktığı güneş yağını göğsüne ve kollarına sürüyordu. Sepu tüpü ondan alarak arkasına geçti. Asıl güneşten korunması gereken yerler sırtınız ve omuz başlarınızdır diye mırıldandı. Az sonra Sepu'nun kremli parmakları genç ajanın sırtında ve omuz başlarında dolaşmaya başlamıştı. Emre hayatından memnundu. Bu geçici tatilde hoş anılara sahip olacağı şimdiden belli olmuştu. Sepu pervasız ve cüretkar bir kızdı. Kumların üzerinde arkasına geçince bacaklarıyla genç adamı sıkıştırmış, parmakları omzunda dolaşmaya başlayınca da kalkık memelerinin iri başlarını sırtına dayanmıştı. Bundan daha iyi bir davet olamazdı. Ama Emre yine de bir durum muhakemesi yaptı. Ne de olsa örf ve adetlerine kesin kesin yabancı olduğu bir ülkede bulunuyordu. Üstelik bunlar adanın yerlisiydiler. Nitekim Gina dünyaya geliş sebebini ne kadar rahat ve çekinmeden açıklamıştı. Belki bu rahatlık yörenin genel ahlak anlayışından da kaynaklanabilirdi. Doğrusu fazla da üstelemedi. Sırtına tazik yapan meme uçları aklını başından almış gibiydi. Sepu'nun parmakları sık sık omuz başından göğsüne doğru kayıyor. O zaman da yerli kızın bedeni tam anlamıyla sırtına yapışıyordu. Emre ziyadesiyle tahrik olmaya başlamıştı. Sepu arkada durmadan vücudunu kendisine sürterken egzotik bir dansın, büyülü bir raksın baş döndürücü heyecanını yaşıyordu sanki. Emre ne yapacağını kestiremedi. Bu kadar cüretkar bir gösteri beklemiyordu doğrusu. Biraz çekinerek safça plajdaki kalabalığa baktı. Hayret, kimsecikler kendileriyle ilgilenmiyordu. Biraz rahatlar gibi oldu. Son bir bakışta rafyanın üzerinde yatan amirine fırlattı. Cengiz'in gözleri kapalıydı. Karşısında oturan Gina devamlı gülümsüyordu. Sanki şaşkınlığını anlamış gibi. Emre de sırıttı. Gina ayağını uzatarak Emre'nin mayosunun önündeki kabarıklığa dayadı. Genç adamın gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Tam o sırada Sepu dudaklarını Emre'nin kulağına dayayarak "Bizimle sevişmek ister misin?" diye sordu. Her şeyin bu kadar çabuk gelişeceğini hiç düşünmemişti. "Nerede, burada mı?" diye sordu. "Bizim evimizde serin bir yatakta, üstelik aynı anda ikimizle." Harika bir teklif. Biz de öyle düşünmüştük. Çılgın kızların kıkırdaması devam ediyordu. Emre top gibi ayağa fırladı. Az sonra yaşayacağı zevkli dakikaların çarpıntısı yüreğini kaplamıştı. Arkadaşıma sizlerle gideceğimi haber vereyim. Bana bir dakika izin verin. Sepu gözlerine süzerek mırıldandı. Neler kaçırdığının farkında mı? İstersen ona da yeniden bir teklifte bulun. Tamam bebek, dedi Emre gülerek. İki adımda Cengiz'in yanına varmıştı. Abi, kızları tavladım, iş tamamdır. Mercimeği fırına vereceğiz, ben gidiyorum. Cengiz ilk defa başını kaldırarak dirsekleri üzerinde doğruldu. Nereye? Kızların evine. Yapma Emre, deli misin? Burada görevdeyiz. Sırası mı şimdi? Ne görevi abi, şaka mı yapıyorsun? Hiçbir işimiz yok. Boş boş pinekliyoruz burada. Belli olmaz. Amerikalılar her an arayabilirler. Yapma be abi. İkisini de ayarladım. Fıstık gibiler. Cengiz tedirgin bir şekilde başını çevirip kızlara baktı bir daha. İkisi de gülerek el sağladılar. Cengiz bir an hak verdi arkadaşına. Gerçekten de taş gibiydiler. Ulan kerata, dedi. Yanlış bir şey yaptığının farkında mısın? Bugün buradaki daha ilk günümüz. Neler olur bilmiyoruz. Boş versene abi. Amerikalılar bugün dinlenmenize bakın demedi mi? Gideceğin yer uzak mı? Bilmiyorum ama burası ufacık bir kent. Cage ararsa cep telefonumdan ararsın, hemen gelirim. Cengiz istemeye istemeye arkadaşına hak verdi. Bekar olsa kuşkusuz takılırdı ona. Tamam git hadi, dedi. Sakın telefonunu açık bırakmayı da unutma. Emre son bir defa sordu. Abi, sen de gelmek istemediğinden emin misin? Kızlar seni de çağırdı. Cengiz, hadi çek arabana, diye homurdandı. Amirini de baştan çıkarmaya kalkışma. Rafya'nın üzerine bıraktığı pantolonu ile gömleğini aceleyle giymeye çalışırken Emre mırıldanıyordu. Benden günah gitti abi, ben teklifimi yaptım. Emre kızları kollarını alıp yumuşacık kumların içinde bata çıka uzaklaşırken Cengiz arkalarından iç çekti. Bekarlık galiba sultanlıktı. Cengiz bir süre daha güneş altında yattı. Yalnızlıktan sıkılmıştı. Sonra pembeleşen cildini fark edince daha fazla burada kalmanın anlamsızlığını anladı. Bu haliyle bile akşama cildinin sızlayacağını sanıyordu. Önce rafyanın üzerinde doğruldu ve oturdu. Sanki kumsalda denize girenler biraz daha azalmış gibiydi. İçini bir sıkıntı kapladı. İşin açmazına girmesindendir diye düşündü. Operasyon ertelenmişti. Hatta hiç yapılmama olasılığı bile vardı. Güneş gözlüğünü takarak sahile çarpan dalgalara baktı. Az evvel çarşaf gibi hareketsiz olan su sathı şimdi hafiften dalgalanmaya başlamıştı. Bir dalga kumlar üzerinde kırıldı, köpüklü parçalarını topladı, geri çekildi ve yeniden sahile vurarak kırıldı. Sıkılmıştı Cengiz. Ayağa kalktı, rafyasına biriken kumları silkti. Rafyayı yarısından uzunlamasına katladı, sıkıca rulo yaptı ve giyindi. Çıplak ayaklarına makosenlerini geçirirken içine kumlar doldu. Artık Amerikalı ajanın kendilerine ayarladığı pansiyona dönebilirdi. Susuzluktan yanıyordu. En iyisi pansiyona gidip soğuk bir bira içtikten sonra yatmaktı. Ağır ağır yürümeye başladı. Cengiz 15 senelik MİT elemanıydı. İşinde yeterince deneyim kazanmıştı. Bu meslekte sivrilen ajanları başarıya götüren en önemli faktörün doğuştan sahip oldukları önseziler olduğuna inanırdı. Önsezi ajanın adeta savunma mekanizmasının subapı gibiydi. İrkildi aniden, olağan dışı bir şeyler algılıyordu. Yanılıyor muyum diye tabii plajdaki azalan kalabalığa son bir kere göz attı. Gayri tabii hiçbir şey göremedi önce. Fakat hiç yanılmazdı. Ruhu çoktan sinyaller almaya başlamıştı bile. Ve yanılmadığını çabuk fark etti. Yerinden kalktığını gören kumlar içindeki biri hemen cep telefonuna sarılmıştı. Tamamen bir tesadüf de olabilirdi. Kara güneş gözlüğünün arkasına adama baktı. Yerliydi telefonda konuşan. Fakat aynı anda iskeleye yakın kumluğun bittiği yerde elinde telefonla kumluğa bakan ikinci bir yerli daha gördü. Hem bu mayolu da değildi. Sırtında havai tipi allı güllü bol bir gömlek, uzun paçalı bir şort ve başında beyzbol kepi vardı. Yanılmadığını telefonla konuşan iki adamın aynı anda telefonlarını ceplerine sokmalarıyla anlamıştı. Bu bir uyarıydı. Gözleniyorlardı. Şimdi havai gömlekli adamın peşine takılacağından emindi artık. Birden tüyleri diken diken oldu ve Emre'yi hatırladı. Yoksa o iki fingirdek kız da bu takibin bir parçası mıydı? Hemen onu uyarması gerekiyordu. Telefonu cebinden çıkardı ve Emre'nin numarasını çevirdi. Zil çalıyor fakat telefon açılmıyordu. Emre'nin çapkınlığa gitse bile telefonunu kapatmayacağından emindi. Durun dedi Joko Moşa Goldberg'e. Ne var yine diye homurdandı Mossad ajanı. Ben size sadece bir söylentiyi naklettim. Osuva'nın Vovone adasında olduğuna kesin emin değilim. Şayet gerçekten saklanıyorsa bu uydurulmuş bir balon da olabilir. Ajan sert bir frenle jipi durdurdu. Dönüp ters ters dalgıca baktı. Benle oyun mu oynuyorsun Joko? Hayır Tuğan, kesinlikle değil. Ama aldığım parayı hak etmek isterim. Ne demek oluyor bu şimdi? Çok basit Tuan Moşe. Bana iyi bir para teklif ettiniz. Ya Muhammed Osuva'yı Vovone adasında bulamazsak bana bir süre tanıyın. Size gerçeği öğrenmeye gayret edeyim. Bu sizin için de benim için de daha hayırlı olur. Moşe kötü kötü bakmaya devam etti dalgıca. Yani Vovone adasında olduğu yalan mıydı? Bana yalan mı söylemiştin? Joko baygın gözlerini iki yana kaydırdı. Dedim ya ben sadece yaygın bir dedikoduyu size naklettim. Nedense şu sıralar Manado'da Muhammed Osuva'yı soran çok insan var. Ve siz onun yanına elinizi kolunuzu sallaya sallaya girebileceğinizi sanıyorsunuz. İyi korunduğunu biliyorum. Bağışlayın Tuan ama siz bir çılgınsınız. Moşe gittikçe sinirleniyordu. Sertçe bağırdı. Neden? Osuva bir ordu gibi kalabalık adamları tarafından korunur. Kendisinden randevu alınmazsa kimse yanına yaklaşamaz. Tek başınıza ona ulaşacağınızı mı sanıyorsunuz? Sen işin o yanına karışma. İstediğim sadece yerini öğrenmek. O halde bana biraz zaman tanıyın. Araştırayım, ona inananlara sorayım. Moşe gerilen sinirlerini yatıştırmaya çalıştı. Sadece 24 saat anlaşıldı mı? Fazla değil. Aksi halde anlaşmamız kesin bozulur ve benden 5 para alamazsın. Dalgıç ne denli bir belaya bulaştığını biliyordu ama 5.000 doları da bir kalemde reddetmezdi. Tamam Tuan diye mırıldandı. Yalnızca 24 saat. Moşe jipin burnunu yeniden kente çevirerek gaza bastı. Manado'ya dönüyorlardı. Ayrım sonu sayfa 117.